Ayrım 5.
Salacak kıyısından Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin bütün ihtişamıyla boy verdiği tarihi yarımadaya baktığınızda, sanki fotoğraf çektirmek için bir araya gelen gergedan ve zürafaları karşınızda gülümserken bulursunuz. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi affedilmez bir hatadır. Bu hata bir Osmanlı padişahının isyancılardan af dilese de yalvarışlarının kulak arkası edilerek öldürülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu vahşet sonrasında padişahın bir kulağı nişan olarak kesilip saraya gönderilmiştir. Ülke yönetiminde en önemli yer olan sarayın rahatlıkla gözetlenebileceği yakınlıkta bulunan Ayasofya'ya minareler eklenmesi gizlilik unsurunu ortadan kaldırmıştır. 1622 yılının 19 Mayıs günü isyancılar sarayda bir hazırlık olup olmadığını öğrenmek için bir gözetleme kulesinden farksız olan Ayasofya'nın minarelerine çıkarlar. Yeterli önlem alınmadığını görünce de cesaretlenip çekirge ve karınca gibi üşüşürler saraya. Ertesi gün bir pazar arabası Yedikule'ye doğru hareket eder saraydan. Arabanın üstünde 19 yaşında elleri bağlı bir tutuklu vardır. Genç Osman elindeki iple zindanda kendisini sabırsızlıkla bekleyen cellata doğru son yolculuğuna çıkmıştır. 395 yılında Roma, Batı ve Doğu Bizans olmak üzere ikiye ayrılır. Batı Roma, 476'da tarih sayfalarından silinse de Bizans 1453'e kadar korur varlığını. Böylelikle Romalıların zürafa hakkındaki bilgileri Avrupa'da kaybolurken İstanbul'da uzun yıllar korunma altına alınır. Romalılar zürafanın deve ile leoparın çiftleşmesinden doğduğuna inanıyorlardı. Zürafanın İstanbul'a ilk kez ne zaman geldiği bilinmese de 634-424 yılları arasında yaşayan Kapadokyalı Filimorgius İstanbul'da gördüğü bir zürafa resminden söz eder. Kont Marcel'in de 439'da İmparator Anastasius'a Hindistan'dan armağan olarak bir fil ve iki zürafa gönderildiğini kaydeder. Tarih sayfalarına bir göz attığımızda armağan niyetini doğasından uzaklaştırılan pek çok zürafa görürüz. Bunun nedeni zürafanın şaşırtıcı ve bir o kadar da etkileyici görünümüdür. Uysal oluşu da kolay yakalanmasına zemin hazırlar. Tek sorun paketlenmesi olsa gerek. İstanbul'daki bir zürafayı anlatan yazıların en eskilerinden biri 1597 yılına aittir. Dönemin padişahı, kirazı ve gülü çok seven 3. Mehmet'tir. En uzun süreli eğitim alan Osmanlı padişahı olmasına rağmen, annesi Safiye Sultan'ın dizleri dibinden ayrılmayan 3. Mehmet, Davut Paşa bahçesinde yaptırdığı sarayını bir kaplumbağa kabuğu gibi kullanmak, sorunları çözmek yerine gizlenmek niyetindedir. Oysa tüm Anadolu'da celali isyanları köy köy, kasaba kasaba yayılmaktadır. İşte böylesi bir dönemde İstanbul'da bir zürafanın yaşadığını Finis Morgson fısıldar kulağımıza. Bu zürafa Morgson'un Son 10 Yılın Seyahatleri ve İrlanda Tarihi adlı kitabının sayfaları arasından uzatır başını. Burada şehir duvarlarının hemen yukarısında yer alan saray harabelerinde Türkler tarafından filo adı verilen bir fil ve Afrika'dan henüz getirilmiş bir yaratık gördüm. Bu yaratık bizim ülkemizde hiç bilinmeyen bazı Asyalılar tarafından surnapa, bazıları tarafından astanapa, İtalyanlar tarafından giraffa olarak adlandırılan Mercator'un haritalarında gördüğümü iyi anımsadığım bir yaratıktı. Bu çok nadir rastlanan bir hayvan olduğundan elimden geldiğince tarif etmeye çalışacağım. Saçı siyah ve beneklerle dolu olup kırmızı renkteydi. Parmaklarının ucuyla sırtına güçlükle dokunuyordu. Sırtı omuzlarına doğru yükseliyordu. Boyu ince ve 3 els uzunluğundaydı. Bulunduğu yerden odanın herhangi bir yerine sadece bir boyun hareketiyle uzanabiliyordu. Etrafında çevrili yüksek çitlerden boynunu dışarı uzatabiliyordu. Kendimi ondan çok uzaklarda sandığım anlarda bile burnunu ansızın boynumda hissedebiliyordum. Bu durum pek hoşuma gitmiyordu ve her ne kadar bakıcıları zarar vermeyeceğini söyleseler de öpücüklerinden mümkün olduğunca kaçmaya çalışıyordum. Finis Morgson'un anlatımı İstanbul'daki bir zürafa hakkında en ayrıntılı bilgileri içermesi açısından önemlidir. Yazarın zürafayı gördüğü yer Konstantin Sarayı'dır. Bizans'tan kalan harap bir sarayın odalarında fil ve zürafadan başka kim bilir hangi hayvanlar konuk edilmekteydi. İstanbul'un bazı çocuk parklarında görürüz zürafayı, su içmek için başını yere eğmiştir. Bu duruş bir kaydırak görünümü kazandırır ona. Zürafanın boynundan aşağı doğru kayan çocuklar arasında kardeş olanlar varsa, büyük olan bir zarar görmemesi için kollar küçüğünü. 4. Murat'ın hayattaki iki kardeşinden biri olan Şehzade Kasım'ı boğdurttuğu 1638 yılında İstanbul'da bir zürafa konuk, daha doğrusu esir olmuştur. Ticaret amacıyla kentte bulunan İngiliz John Sanderson şöyle aktarır zürafa ile ilgili gözlemlerini. O güne kadar gördüğüm en saygıdeğer ve güzel hayvan jiraftı. Bakıcısı olan iki Türk onu zaman zaman dizlerinin üstüne çöktürüyordu. Ama asla ve asla bir Hristiyan'dan alınacak para için değil. İngiliz tüccarın yazdıklarından zürafayı dizlerinin üstüne çöktürmeleri için bakıcılara para teklif ettiği ama bunun kabul edilmediği anlaşılıyor. Sultan Abdülhamit döneminin Marif Bakanı Münif Tahir Paşa'nın Erenköy'deki köşkünün bahçesinde boy gösteren bir zürafa İstanbulluların ilgi odağı olan hemcinslerinin sonuncusudur. Paşa'nın köşkü tren istasyonunun tam da arkasında olduğundan tren durduğunda bütün yolcular pencerelere koşarlar zürafayı seyretmek için. Öyle ki köşk halk arasında zürafalı köşk diye anılmaya başlanır. Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri nikahathane olarak kullanılan köşkte tedavi olan gaziler arasında bahçedeki zürafayla hatıra fotoğrafı çektirmeyen yok gibidir. İstanbul'a daha eski tarihlerde gelen zürafaların sonlarını ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Ama Münif Tahir Paşa'nın zürafası yakın zamanda yaşadığından biraz daha şanslı olduğumuzu düşünüyorsanız aldanırsınız. Çünkü bu zürafanın gelip geçen trenlerin pencerelerinden ne zaman görülmez olduğu bilinmemektedir. Bu arada sözünü ettiğimiz zürafa İtalyan heykeltıraş Rozet tarafından yapılan hayvanın gerçek boyutlardaki bir heykelidir. Edip Cansever, Trajedyalar adlı şiirinde Armenak, Vartuhi, Stefan, Luzin, Diran adlarında olumsuz, dengesiz, uyumsuz bireylerden oluşan bir aile sunar okura. Şair şu dizelerle tanıtır Vartuhi'yi. Ve dinsel çiz müziği Vartuhi, yarı kalmış bir çiftleşmedeki yarı kalmış yaratıkları doğuran Vartuhi bir zürafadır. Hem de İstanbul'a özgü bir zürafa. Nasıl mı? Cansever'in ilk gençlik yıllarında Çiçek Pasajı'nda yaşadığı bir anısına kulak veriyoruz. Birden Vartuhi'yi gördüm. Şöyle, çocuk yaşımı aşmıştım. Yanımda bir eskiciyle pasajın üstündeki katlardan birine girdik. Bir şeyler satın alacaktık. Babam göndermişti. Ne var ki kapı açılır açılmaz korkuyla karışık bir duygu çöreklendi içime. Karşımda saçları çok kısa kesilmiş, iri yarı, kadına benzemeyen bir kadın duruyordu. Hemen ayaküstü bir özür bularak eskiciyle birlikte kaçarcasına çıktım. Eskiciden kadın hakkında bilgi aldım. Bana bu kadın zürafadır dedi. Zürafanın ne olduğunu soramadım ama sonradan araştırdım, sevici kadın anlamında kullanılan bir sözcük olduğunu öğrendim. Bir elinizin baş, orta ve yüzük parmaklarının uçlarını bir araya getirir, serçe ve işaret parmaklarınızı da yukarıya doğru kaldırırsanız zürafa görüntüsü elde edersiniz. Sakın ola ki bu şekli kurt sanmayın. Çünkü dünyanın en ciddi coğrafya dergisi olan National Geographic'in çocukları hayvan sevgisini aşılamak üzere hazırladığı sayfalarda eliyle tarif ettiğimiz şekilde zürafa figürü yapan bir çocuk fotoğrafına yer verilmiştir. Bu bilginin ışığı altında kendilerini milliyetçi olarak tanımlayanların düzenledikleri gösterilerde tarih boyunca rastlayamadığımız kadar çok sayıda zürafanın İstanbul'da bir araya geldiğini söyleyebiliriz. İstanbul'da bir zürafa. Haydarpaşa rıhtımına yanaşan gemilerden yük boşaltan dev vinçler birer zürafa görünümündedirler. Bu vinçlerden biri ne zaman gözüme takılsa bir zürafanın İstanbul'a deniz yoluyla yaptığı yolculuğu anımsarım. Mussolini'nin Hitler'le birlikte İkinci Dünya Savaşı'na hazırlandığı yıllarda Haydarpaşa önlerinden geçerek Kadıköy iskelesine doğru yol alan bir akşam vapurunun Kaptan Köşkü'nün altında bulunan ve ikinci mevki güverteye bakan küçük kamerasında bir grup insanın toplandığını görürüz. Yolcular arasında yaşantıları boyunca sağ elinin işaret parmağını bir kez olsun diline değdirmeyenler mendileye dizili kara bataklarla bakışırken bir kitabın sayfasını çevirmek için bu hareketi yapanlar Nesip Bey'i dinlemektedirler nefeslerini tutarak. Hayranlarının etrafını çevirdiği Nesip Bey, Halkalı Ziraat Mektebi'nin kurulmasına emek vermiş bir tarım öğretmenidir. Yine her akşam vapurunda olduğu gibi tekeldeki işinden Kadıköy'e dönerken dönemin siyasi havası üzerine fıkralar anlatmakta, ses tonuyla kendisine kulak verenleri büyülemektedir. Dinleyicileri arasında Kadıköy'de oturmuyor olsalar da yazılarına malzeme toplamak için vapura binen gazeteciler de vardır. Bizim de sohbetine kulak verdiğimiz gün Avrupa'da kaynayan savaş kazanlarını ve dünyanın gidişini anlattığı şu fıkrayla yorumlar Nesip Bey. Doğu Anadolu'da turneye çıkan bir Avrupa sirkinin fil bakıcısı ölür. Oldukça yüksek ücret karşılığında bu işe adam arandığını duyan çoban Memo sirke başvurur. Bu işi yapıp yapamayacağı sorulduğunda da kendinden emin bir şekilde. Her gün birkaç yüz sığırı sürüp götürüyorum. Bir hayvanın lafı mı olur karşılığını verir. O güne kadar filin resmini dahi görmemiş olan Memo hayvanla karşılaşınca şaşkınlığından küçük dilini yutar ama bozuntuya vermez. Çadırı toplayan sirk yola çıkarken Memo da filin üstüne biner. Kentin çıkışında kendisine şaşkın şaşkın bakan köylüsü Haso'ya karısına şu mesajı iletmesini söyler. Memo binmiş alamete, gidiyor kıyamete, ya döner ya dönmez, hakkını helal ede. Nesip Bey'in anlattığı olayın kahramanı Memo'nun yaşadıkları yıllar öncesinde Musahip Abdi Bey'in de başına gelmiştir. Sarayın eğlence kaynağı olan Abdi Bey, 3. Selim'in fasıl takımı çavuşlarındandır. Küpeli çavuş diye de anılan bu muhterem, şakacı kişiliğiyle 3. Selim tarafından pek sevilirdi. Öyle şakacıydı ki bu uğurda padişahın bir sadabat ziyareti sırasında canından alıyordu az kalsın. Abdi Bey bir arkadaşıyla şakalaşırken derenin soğuk sularında bulur kendini ansızın. Yüzme bilmeyen küpeli çavuş boğulmak üzereyken imdadına yetişenler tarafından güçlükle kurtarılır. Abdi Bey'in 3. Selim'den sonra gözüne girmeyi başardığı 2. Mahmut'un tahta oturduğu 1823 yılında İstanbul limanına yanaşan bir gemiden indirilen yükler arasında Hafız Hızır İlyas'ın Letaif-i Enderun adlı kitabında yazdığı gibi bir de zürafa vardır. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın padişaha armağan olarak gönderdiği zürafa, kendisini ilk kez gören İstanbulluların şaşkın bakışları arasında Çinili Köşk Meydanı'na getirilir. Zürafanın İstanbul sokaklarında yaptığı bu yürüyüş sırasında yol kenarında toplananlar boynunu, yürüyüşünü, bakışını tanıdıkları eşe dosta benzeterek gülüşürler. Michel Alin de zürafanın saraydaki sünnet düğünü için gönderildiğini yazar. 1998 yılında yayınlanan Zarafa adlı kitabında Alin zürafayla birlikte gönderilen Hasan adlı bakıcının aptal Türkler tarafından çölden gelen bir cahil olarak küçümsendiğini ve hayvanın bakımı için istediği sütü tüm ısrarlarına rağmen vermediklerini belirtir. Böylelikle de bir halkı küçümsemenin başka bir örneğini sergiler. Zürafa, padişahın 27 Kasım günü buyurduğu fermanla görücüye çıkar. Hayvanın ağaçların yapraklarını yiyişi hayranlıkla izlenirken Habeş Ahmet Ağa hazırladığı senaryoyu başlatmak üzere bağırır. Zürafa müteyemmen ve mübarek bir hayvan olup onu eliyle tutarak bir kere gezdiren Müslüman yeryüzünde hiçbir zarar ve ziyan görmez. Sonra da hayvandan çok korkan Abdi Bey'e doğru bakarak şunları söyler. Haydi Müslüman olan gelsin, zürafayı şöyle bir gezdirelim. Kim bu hayvanı gezdirirse cennete gidecektir. Padişahın memuldür sözü üzerine kendini eller üstünde bulunan Abdi Bey zürafanın üstüne oturtulur. Abdi Bey'in yalvarmalarından, yakarmalarından korkan zavallı hayvan huysuzlanarak İshakiye Köşkü'ne doğru koşmaya başlar. Bu sırada Abdi Bey'in padişaha seslenişi duyulur. ahiret hakkını helal eyle Efendimiz. İlk menzilimiz ecel beşiğidir. İşte bindim gidiyorum. Elveda. Büyük bir olasılıkla bindim bir alamete, gidiyorum kıyamete sözü zürafa sırtındaki Abdi Bey tarafından söylenmiştir. Ne var ki kıyamete giden Abdi Bey değil, zavallı zürafa olur. Küpeli çavuş padişahı güldürdüğü için ödüllendirilirken zürafa gelişinden birkaç ay sonra Afrika toprağının özlemiyle kendisi için bir sirkten farksız olan sarayın avlusuna uzanır. İstanbul'a kış geldiğinden sarayın taşları daha soğuktur her zamankinden. Yere düşüp eriyen kar taneleri gözyaşlarına karışır zürafanın. Saray cüceleri toplanır başına. O gün saray cüceleri bile bir zürafaya ilk ve son kez başlarını yukarıya kaldırmadan bakarlar. Cansız bedeni atlar tarafından çekilirken kar mı yoksa yağmur mu yağıyordu bilinmez. Tıpkı zürafanın kemiklerinin nerede gömülü olduğunun bilinmediği gibi. Niyazi Bey'in geyiği. Buket Uzuner'in Kumral Ada Mavi Tuna adlı kitabının konu başlıklarının altında yer verdiği alıntılardan biri de Büyük Larus sözlüğünden alınmıştır. Toplu ağaç kesimleri sırasında yerinde alıkonulan ve kesilmesi yasaklanan ağaca tanık ağaç denir. Bu alıntının kullanıldığı konunun başlığı Tanıklar Konuşuyordur. Yazar sayfada alıntıdan başka hiçbir açıklama yapmayıp okur ile tanık ağacı baş başa bırakır. Söz konusu kitabı ne zaman elime alsam boş sayfayı açar ve yüzlerce arkadaşının kesimine tanık olan ağacı bir an görür gibi olurum. Uzuner'in şairleri sevdiğini bildiğimden Süreyya Berfe'nin şu dizeleri çıkıverir düşlerimdeki ağacın arkasından. 20. yüzyıl, ormanlara bakıp ağlıyor Ceylan. Trafik işaretleri kentlerde son derece sert anlamlar taşır. Yol ver, taşıt giremez, U dönüşü yapılmaz, sağa dönülmez, klakson çalınmaz. Onca kesin, kararlı ve tartışılmaz uyarıdan sonra dağ yollarında şu işaretle karşılaşmak her zaman güldürür beni. Dikkat geyik çıkabilir. Yol kenarında böyle bir uyarı gördüğümde umutlanır ve dört açarım gözümü. Otomobilimle dağ yolundan aşağıya inip kırmızı üçgen içindeki geyiğin ineğe dönüştüğünü gördüğümde yelkenleri suya indirir ve bir geyik görme umudumu bir sonraki yolculuğuma bırakırım. Trafik üçgenindeki hayvan geyik mi, ceylan mı yoksa karaca mıdır? Bu kargaşa ressam Şeker Ahmet Paşa'nın bir tablosunun adında da yaşanılır. İstanbul'daki resim ve heykel müzesinde sergilenen tablonun adı kimi kitapta Ormanda Karaca, kiminde Ormanda Geyik, kimi yerde de yalnızca Geyik'tir. Ceylan küçük, geyik boynuzlu olur gibi açıklamaları bir kenara bırakıp aynı karışıklığın yaşandığı Resneli Niyazi'nin anılarına kulak verelim. Yolda çeteye katılmak üzere o gün manastırdan birkaç gün önce kaçmış olan 6 jandarma, birkaç sivil yanlarında bir geyik olduğu halde bize katıldılar. Birliğimize kabulleri hakkında cemiyet tarafından yazılı güven belgesini gösterdiler. Tüm gözler 2 yaşını henüz bitirmemiş olan bu geyiğe çevrilmişti. Kimi karaca, kimi geyik olduğunu ortaya atıyordu. Jandarmalardan biri bu bilmeceyi çözdü. Bunun henüz 2 yaşını tamamlamamış dişi bir geyik olduğunu ve prester sırtlarında önlerine çıkan bu insancıl hayvanın okşamalara aldanarak kendilerini çekinmeden izlediğini anlattı. Herkes bu hayvanı okşuyor, seviyor, kutsallığına inanıyordu. Davranışındaki insana yakınlığı gönüllerimizi kendisine bağlayan bu sevimli yaratığı bize gönderen Tanrı'ya şükürler ediyor, bu gelişte bir hayrın, tanrısal bir müjdenin işaretini görüyorduk. Daima önde giden ve askerin önünde sıçrayan geyik adeta bize kılavuzluk ediyor, bir içgüdüyle bizi amacımıza doğru koşturuyordu. Niyazi Bey de dağa böğürtlen toplamak ya da bir ağacın gölgesine uzanmak için çıkmamıştır. O, 2. Abdülhamit'in baskıcı yönetimine sessiz kalmayıp, Balkanlarda gerilla direnişini başlatan, kalpağında ya hürriyet ya ölüm yazan bir hürriyet kahramandır. Dönemin padişahı Abdülhamit, 10 Temmuz 1894 tarihinde yaşadığı depremi bile kendisini tahttan indirmeye yönelik bir saldırı sanacak kadar korkak ve beyaz kılı sevmediği için saraydaki tüm yaşlı görevlilerin sakalını siyaha boyamaya mecbur edecek kadar da despot bir insandır. Bir depreme yakalanacak en kötü yer padişahın huzurudur. Çünkü padişah tahttan kalkmadan salonu terk edemezsiniz. 1894 depreminde de böyle olmuş, yerine başkasını oturtacaklarından korkan Abdülhamit tahttan kalkmamıştır. Deprem sırasında tahtına sıkı sıkı sarılan Abdülhamit'e olayın Sarayburnu açıklarında bir mavnadan denize indirilen büyük bir aletin neden olduğu söylenir. Bu jurneli ciddiye alan padişah bir rapor hazırlanması emrini vermekte gecikmez. Deprem Abdülhamit karşıtlarına ise ilham verir. Öyle ki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucusu ve ilk üyesi olan İbrahim Temo eline kalem alıp vatan şairliğine soyunur. Zulüm ve baskıya tövbe etmedikçe ey alçak, kurtuluş yok, hak tahtını kudretli eliyle yıkar. Depremin olduğu gün 6. sayısı yayımlanan İkdam gazetesinde büyük bir panik yaşanır. Ne var ki gazete bürosundaki bu panik sarsıntının başladığı öğle saatlerinden önce sabahın ilk saatlerinde patlak verir. Yazı kurulu etrafına toplandıkları masanın üstünde duran gazetede Monsieur kelimesinin bir dizgi hatası sonucu Monsieur Cenabı Padişahileri hitabında boy göstermesi sonucunda bir sansür memurunun gelip gazeteyi kapatmasını beklerken depremle karşılaşırlar. Depremin birçok devlet dairesini yıktığını, İstanbul'da büyük bir kargaşa yaşandığını öğrenen yazı kurulu, herkesin can derdine düşmesinden dolayı dizgi yanlışının fark edilmeyeceğini düşünse de matbaanın kapısından giren sansür memurunun uzattığı tebliği okuyunca yıkılır. Tebliğde İkdam gazetesinin bir ay kapatıldığı yazıldır. Niyazi Bey'in sabrını taşırıp dağa çıkmasına neden olan yasaklamalar anlatmakla bitmez. Adına türküler söylenen bu düşünce özgürlüğü savunucusuna destek verenlerden biri de Ahmet Samim'dir. Genç gazeteci, kol ağası yani ön yüzbaşı rütbesi taşıyan Niyazi Bey'e hürriyet kahramanı denmesinden esinlenerek 200 adamına kılavuzluk eden geyiğe Gazalı Hürriyet adını koyar. Bu ad bile gerilla mücadelesine katılan hayvanın ne tür olduğunun bilinmediğini gösterir. Çünkü gazal ceylan anlamına gelen bir sözcüktür. Halk ise hürriyet için ölümü göze alan yürekli insanların önünde hoplayıp zıplayan hayvana hiç görmediği halde Niyazi Bey geyiği adını verir. Deniz Müzesi'nin Beşiktaş Caddesi'ne bakan bahçesinde boy gösteren kocaman bir top, yoldan geçenlerin dikkatini çeker. 23 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı Necmi Şevket adlı gemiden sökülüp müzeye getirilen bu topla Selanik halkına duyurulmuştur. Topun ateşlenmesi Resneli Niyazi'nin isteklerinin yerine getirildiği anlamına gelir. Hürriyet'in ilanından sonra Manastır kentine dönen Niyazi Bey ve adamları şanlarına layık bir şekilde kahramanlar gibi karşılanır. Manakis kardeşlerin çektiği fotoğraflarla o gün ölümsüzleşir. İki fotoğrafta geyik dağda olduğu gibi özgürlük isteyen insanların önünde poz verirken görülür. Niyazi Bey'in çetesine katılan geyiğin gerçek mi yoksa bunun bir kahramanlık hikayesi mi oluşuna karar veremeyenler meydanda göğüslerini gererek saf tutan 200 silahlı gerillanın önündeki hayvanı görünce anlatılanlarda bir abartma olmadığını anlarlar. Geyiğin gerçek olduğunu duyan İstanbul halkı, hürriyet kahramanı Niyazi Bey ve adamlarının yolunu gözlemeye başlar.